Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Şehriver 1400, Hicri Gamere 21 Muharrem 1443 ve Miladi Takvimle 30 Ağustos 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Terörle Mücadele Günü ve Batı Asya Gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İran'ın Suriye'ye verdiği desteği takdir etti. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Şam'da Filistinli grupların liderleriyle görüştü. Terör rejimi başbakanı, Amerikan başkanı ile görüşmesinde nükleer anlaşmaya kesin olarak karşı olmadığını iddia etti. Türkiye'de koronavirüsten dolayı son 24 saatte 255 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin artık ilave bir mülteci yükünü kaldırması söz konusu değil dedi. Amerika, Afganistan'daki büyükelçiliğini kapatacağını duyurdu. Şimdi haberler.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İran Dışişleri Bakanlığı kabulünde İran'ın Suriye'ye verdiği desteği övdü. Fars Haber Ajansı'na göre bir heyet başkanlığında Suriye'ye giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün akşam Şam'da Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Suriye Cumhurbaşkanı, Suriye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başarıyla sonuçlanması ve siyasi, saha ve uluslararası zaferlerden dolayı tebrik ederken iki ülke arasında ilgi duyulan konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Emir Abdullahyan iki ülke arasındaki ekonomik alanda işbirliğine de değinerek ekonomik işbirliği ortak komisyonunun ve bu alandaki diğer mevcut mekanizmaların etkinleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı da İran İslam Cumhuriyeti'ne Suriye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve iki ülke arasındaki ikili alanlardaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konulardaki işbirliğine ilişkin görüşlerini açıkladı. Emir Abdullahyan, Beşar Esad ile görüşmeden önce ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve gelişmekte olan işbirliğini görüşmek üzere Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El-Miktat ile de bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün gece Suriye'nin başkenti Şam'da Filistinli grupların liderleriyle bir araya geldi. Fars Haber Ajansı'na göre İran'ın Suriye Büyükelçisi Mehdi Subhani de katıldığı toplantıda Emir Abdullayan, İran'ın Filistin halkının Siyonist işgalcilere karşı mücadelesine verdiği desteği tekrarladı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Tarlal Naci, söz konusu görüşmeden sonra verdiği demeçte, İran İslam Cumhuriyeti'nin işgal altındaki Filistin'deki direniş mücahitlerini desteklemedeki konumunu överek, direniş gruplarının Filistin halkının haklarını alıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Tarlal Naci, İran İslam Cumhuriyeti'nin desteği ve ilkeli duruşu olmasaydı, Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen'deki direniş ekseninin zaferleri bugün asla gerçekleşemezdi, dedi. Bu arada Filistin Halk Cephesi Genel Sekreteri Halid Abdülmecid, Filistin İslam Cihat Hareketi üst düzey liderlerinden Ebu Said El-Menyavi, Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Süleyman, Filistin Ulusal Kurtuluşu Merkez Komitesi Sekreteri Ebu Hazım El-Sagir de toplantıya katılanlar arasındaydı.
Suriye Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede İran İslam İnkılabı rehberine özel şükranlarını sunarken İran halkını da başarılı bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaptıkları için tebrik etti. Fars Haber Ajansı'na göre Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad dün Şam'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'la görüştükten sonra yaptığı açıklamada Suriye ve İran İslam Cumhuriyeti'nin birlik içinde olduğunu, teröre ve Suriye'ye dayatılan savaşa direndiğini vurguladı. İran'ın nükleer programına ve Amerika'nın programa yönelik baskısına ve İran'ın yoğun direnişine değinen Suriye Dışişleri Bakanı, bunun İran halkının her yönüyle asla pes etmeyeceğini ve İran halkının iradesinin pes etmeyeceğini kanıtladığını söyledi. Faysal Miqdad, İran ve Suriye'nin direnişi, adalet ve özgürlüğü sağlamaya ve bağımsızlığı korumaya çalışan herkes sonunda terörizmi yenecek ve kimsenin yeteneğimizden şüphe edemeyeceğini kanıtlayacaktır, dedi. Suriye Dışişleri Bakanı, Amerika'nın Suriye'ye ve İran halkına uygulamaya çalıştığı yaptırımlara atıfta bulunarak bu yaptırımların insanlık dışı ve ahlak dışı çabalar olduğunu ve bu milletlerin asıl mağdurları olduğunu, ancak bunun hem İran hem de Suriye için iktisadi ve kültürel kalkınma yönünde bir fırsat olduğunu söyledi.
35. Uluslararası İslam Birliği Konferansı posterinin tanıtım töreni İslam mezheplerini yakınlaştırma kurumunda yapıldı. 35. Uluslararası İslam Birliği Konferansı posterine tanıtım töreni dün İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hamid Şehriyari ve Yardımcısı Seyit Musa Musevi'nin huzurunda gerçekleşti. Şehriyari törenden sonra yaptığı açıklamada, İslam dünyasında barış ve çatışma ve bölünmenin önlenmesi temalı 35. Uluslararası İslam Birliği Konferansı Birlik Haftası ile aynı zamanda gerçekleştirilecek, dedi. Genel Sekreter, bugün İslam dünyasında savaş, bölünme, çatışma gibi birçok sorunla karşı karşıya olunmasına temasla İslam dünyasının düşmanları ve küresel emperyalizm İslam dünyasında sorunlar çıkarmaya çalışıyor. Bu nedenle bu yıl barışı 35. Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın gündemi haline getirdik, dedi. Şehriyari, İslam ümmetinin çaba, empati ve sinerjiyle İslam dünyasındaki sorunları çözmesini, birlikte tek bir İslam ümmeti oluşturup barış ve barışın gölgesinde İslam ülkeleri birliğinin kurulmasına şahit olmayı umuyoruz, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Koordinatör Yardımcısı, Ordu Hava Savunma Kuvvetleri'nin gözetleme ağının çok güçlü bir şekilde donatıldığını duyurdu. Tuğgeneral Emiri Abulfasi Behrirat dün yaptığı açıklamada hava savunma güçlerinin gözetleme tatbikatlarını yürütme sürecine atıfta bulunarak elektrooptik sistemlerle donatılmış ve elektronik savaşa dayanıklı yeni gözetleme ağları artık bizi daha da güçlü kılıyor, dedi. Tuğgeneral Emir Seperi Rahat ayrıca, bugün bu büyük tatbikatın ana odak noktası İran genelinde konuşlandırılmış raporları tespit etme ve iletme doğruluğunda gözetleme sistemlerinin çalışmasıdır, dedi. Kara Kuvvetleri Hava Savunma Kuvvetleri Koordinatör Yardımcısına göre ülke genelinde görsel gözetlemeden sorumlu yaklaşık 4000 savunma noktası gözlemci olarak bulunuyor. Bu tatbikatta kullanılan sistemlerin tamamının yerli üretim olduğunu vurgulayan Tuğgeneral Sepehri Rahat, bu sistemler farklı iletişim katmanlarında sağlanan gelişmiş sistemler ve onlar için sağlanan farklı hizmetler ile donatılmıştır, dedi.
İşgalci Siyonist rejimin başbakanı Washington'ın Amerikan başkanı ile yaptığı görüşmede nükleer anlaşmaya açıkça karşı çıkmayacağını ileri sürdü. işgalci Siyonist rejimin başbakanı Naftali Bennett, Amerikan Başkanı Biden ile Washington'da yaptığı görüşmede Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesine karşı olmasına rağmen geçmişteki Netanyahu hükümetinin yaklaşımının yanlış olduğunu, zira kendilerinin bu anlaşmaya açıkça karşı olmadıklarını ileri sürdü. Washington'dan ayrılmadan önce İsrail Başbakanı İran'ın nükleer programı hakkındaki iddialarını yeniledi ve Amerikan Başkanı ile bir anlaşma yaptığını duyurdu. İki kez gecikmeden sonra Amerikan Başkanı ile bir araya gelen ırkçı İsrail Başbakanı'nın bu toplantısında Biden'ın uyuması ise gündem oldu. Bu arada bazı göstericiler Bennett'in Washington ziyareti üzerine yürüyüş yaptılar ve Amerikan Başkanı'nın bir apartheid rejimini aktif olarak desteklediğine dair sloganlar attılar. Protestocular ırkçı İsrail rejimi başbakanının Amerikan ziyaretinin barışa yönelik olmadığını bildirerek Siyonist rejimi Filistin halkına yönelik cinayet ve işgalden dolayı kınadılar.
Tokyo'da düzenlenen Paralimpik müsabakalarında İran'ın 4. altın madalyasını uzun atlamada Emir Hosrevani kazandı. Vars Haber Ajansı'na göre Tokyo Paralimpik oyunlarının 6. gününde uzun atlama yarışmalarında İran kafilesi için değerli bir altın madalya kazanıldı. Bu yarışmalar T12 sınıfında Azerbaycan Cumhuriyeti, Küba, İsveç, Özbekistan, Almanya, Beyaz Rusya ve İran'dan 10 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Tokyo Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu yarışmada Emir Hosrevani 7 metre 21 santimetre ile rekor kırarak madalya kazanmayı başardı. Kübalı atlet ise 7 metre 16 santimetrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Bronz madalyada 7 metre 3 santimetre ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nden Said Nacefzade'ye gitti.
Türkiye'nin 29 Ağustos 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de COVID-19'dan son 24 saatte 255 kişi daha hayatını kaybetti. 17.332 vaka tespit edildi. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yeni vaka sayımız 17.332. Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var. Aşı olmak, tedbirlere uymak dedi. Bu arada 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %77, ikinci doz aşı uygulananların oranı %59.02 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 93.004.856'ya yükseldi.
Anadolu Haber Ajansı'na göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha fazla S-400 satın alma olasılığı konusunda çekincesi olmadığını söyledi. Erdoğan konuyu bir sonraki Rusya ziyaretinde görüşeceğini de belirtti. Rus devlet silah ihracatçısı Rosatom'un başkanı Alexander Mikheyev birkaç gün önce Türkiye ile daha fazla S-400 almak için müzakerelerin başladığını söyledi. Amerika ve NATO müttefiklerinin Rus S-400 füze savunma sisteminin satın alınması ve kullanılması konusunda Türkiye'ye yönelik devam eden baskı ve uyarılarına rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı sistemin Moskova'dan ikinci bir sevkiyatın satın alma kararlılığını yeniledi. Fars Haber Ajansı'na göre Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada Ankara ve Moskova'nın savunma sanayi alanında büyük adımlar attığını ve ülkesinin yeni S-400 sistemleri satın alma konusunda hiçbir şüphesi olmadığını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Bosna Hersek gezisinden dönüşüyle ilgili açıklamaları uçakta bulunan gazetecilere yaptı. Türkiye S-400 sistemlerinin ilk sevkiyatını Temmuz 2019'da Rusya'dan aldı. S-400'ün Türkiye'ye satışına ilişkin sözleşme Aralık 2017'de imzalanmıştı. Son yıllarda Amerika ile Türkiye arasında S-400 sisteminin satın alınması ile ilgili gerginlik arttı.
Irak Savunma Bakanı Cuma İnaz Sadun, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA, 12 adet T1-29 Atak helikopteri ve 6 adet Koral mobil elektronik harp sistemi alımı için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Irak Savunma Bakanı, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda Türk Savunma Sanayi Şirketi'nin yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılan Irak Savunma Bakanı, Türk Savunma Sanayi Şirketi'nin üst düzey yetkilileriyle olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini söylemişti. Savunma Sanayi'nin haberine göre fuarın ardından Irak'ta televizyon kanalı El Şarkiye'nin bir programına konuk olan Sadun, Bayraktar TB2 konusunda uzlaşıya vardıklarını söylemişti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir, dedi. Kabil Havalanı'nın güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerinin ve büyükelçilik görevlilerinin özverili bir şekilde çalıştığını belirten Çavuşoğlu, tahliye zamanında görevlilerinin havalimanında çalışmalarını yürüttüğünü, şu anda ise büyükelçilik binasına döndüklerini kaydetti. Afganistan'da insani krizin endişe verici boyuta ulaştığını ifade eden Çavuşoğlu, ülkenin yarısından fazlasının acil insani yardıma muhtaç olduğunu dile getirdi.
Öte yandan Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Amerika'nın 1 Eylül'den itibaren Afganistan'da büyükelçiliği bulunmayacak dedi. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı CBS kanalına verdiği röportajda Amerika'nın 1 Eylül'den sonra Afganistan'daki büyükelçiliğinin kapatılacağını söyledi. 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'i, Taliban'ın kuşatmasıyla ülkedeki yabancı güçlerin tahliyesi için 31 Ağustos'a kadar süre verilmişti. Amerikalı yetkili mevcut planımıza göre 1 Eylül itibariyle Afganistan'da işleyen bir büyükelçiliğe sahip olmayı düşünmüyoruz, dedi. Amerika ve müttefikleri 2001 yılında terörle mücadele ve güvenliği sağlama bahanesiyle Afganistan'ı işgal etmişlerdi. Afgan halkının çoğu mevcut buhranlı durumu Amerika'nın Afganistan'daki başarısız siyasetlerine bağlıyor.
Taliban lideri, Taliban siyasi liderleriyle görüşmek için Kandahar'a gitti. El Cezire televizyonuna göre Hebbetullah Ahmuzade ve yardımcısı Molla Muhammed Yakup dün Afganistan güneyindeki Kandahar kentine gitti ve Taliban siyasi liderleriyle bir araya geldi. Toplantı yeni hükümetin kurulması için yoğun istişareler çerçevesinde gerçekleşti. Bu Taliban lideriyle grubun Afganistan içindeki siyasi liderler arasındaki ilk yüz yüze görüşme oldu.
Uluslararası Göç Örgütü, Yemen halkının yaklaşık yarısının savaş sebebiyle içme suyu ve sağlık hizmetlerinden yoksun olduğunu bildirdi. Bu arada Yemen İnsani İşler Yüksek Konseyi Sözcüsü Talat El-Sharjebi, dün yaptığı açıklamada Yemen halkının Birleşmiş Milletler açıklamalarında ve raporlarında sayılardan daha fazla olmadığını söyleyerek Birleşmiş Milletler'in sadece Yemen'deki krizi yönettiğini, temel bir çözüm aramadığını söyledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın iddialarının ve yayınladıkları haberlerin tamamen asılsız olduğunu bildirdi. Daha önce Ermeni kuvvetlerinin pazar sabahı Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin Kelbisar bölgesindeki mevzilerine çeşitli silahlarla saldırdığı iddia edilmişti. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, açılan ateş sonucu Azerbaycan kuvvetleri arasında herhangi bir can kaybının bildirilmediğini resmen açıkladı.
Rusya Savunma Bakanı Ukrayna'yı bir tehdit olarak görmediğini ve Ukraynalıların Rusya'nın kardeşleri olduğuna inandığını söyledi. Rusya geçtiğimiz günlerde Rusya'nın gizli askeri sırlarını çalmaya çalışan bir Ukraynalı'nın tutuklandığını duyurmuştu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Bağdat Zirvesi etrafında. Irak Komşuları Zirvesi 28 Ağustos Cumartesi günü Bağdat'ta düzenlendi. İran, Suudi Arabistan, Türkiye, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Mısır ve Katar, Irak'ın komşuları olarak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi bu konferansa davet edilmişti. Ama 4 Güvenlik Konseyi üyesi temsilcilerini büyükelçileri yapsa da Fransa Cumhurbaşkanı Macron şahsen bu konferansa katıldı. Konferansta göze çarpan konulardan biri Katılımcı ve davetli ülkelerin katılım düzeyleri ve seviyeleriydi. İran ise Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bu oturuma katıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade daha önce yaptığı açıklamada şöyle demişti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bu oturumda İranlı heyetin başında bulunacak ve İran'ın Irak'ı destekleme zirvesindeki temsilciliğini yapacaktır. Suudi Arabistan ve Türkiye'de Dışişleri Bakanlar düzeyinde bu zirveye katıldı. Ürdün, Mısır ve Katar ise liderleri düzeyinde bu oturumda bir katılım seviyesi gösterdiler. Kuveyt'te Başbakanını Bağdat zirvesine gönderdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin emiri de bu oturuma katılanlar arasındaydı. Bu zirve hususunda göze çarpan hususlardan biri de Suriye'nin davet edilmemesiydi. Halbuki Suriye, Irak ile ortak sınıra sahip. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ise Irak'ın Suriye'yi bu konferansa katılmak için davet etme işiyle ilgili şöyle dedi. Suriye hususunda ihtilaflar yaşıyoruz ve bunu yönetmek de bizim elimizde değil. Suriye ile ilgili iyi ilişkilere sahibiz ve Suriye ile diplomatik ilişkilerimizi hiçbir zaman kesmedik. Dikkat çeken bir başka husus da Irak Başbakanı Al-Kazim'in bu zirveyi düzenlemedeki amacıdır. Kimileri bu zirvenin bölgesel meseleler üzerinde odaklı olduğunu, kimileri de ekonomik hedeflere odaklandığını belirtseler de görünen o ki Mayıs 2020'den beri Irak'ta başbakanlık koltuğuna oturan Kazım'ı Dışişleri Bakanlığı'na özel bir önem veriyor ve bu hususa odaklanmıştır. Kazım hükümeti şimdiye kadar Mısır, Ürdün makamları ile üçlü oturumlar düzenlemiştir. Buna ilaveten Irak Başbakanı geçen Nisan ayında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretler gerçekleştirmiş. Bu iki zengin Arap ülkesini Irak'ta yatırım yapmaya davet etmişti.
El-Kazim'i şimdi de Bağdat oturumu vesilesiyle Irak'a ekonomik yardım sağlamak ve yatırım sermayesini çekmek için çabalamakta. Bu doğrultuda Bağdat Bölgesel Konferansı Düzenleme Komitesi Başkanı ve Irak Dışişleri Bakanı Vekili Nezar Hayrullah, Bağdat Konferansı'nın her şeyden ziyade ekonomik hedefler peşinde olduğunu, pek ahlaki meselelerle ilgili olmayacağını belirtmişti. Bu Iraklı yetkili zirveye davet edilen ülkelerin ekonomi, endüstri ve yatırımcılık alanında iyi deneyimlere sahip olduklarını ve Irak'ın da özellikle de tarım ve sanayi alanında yatırımcı cezbetmeye çalıştığını belirtti. Hayrullah, Irak'ın bölgede en büyük yatırım fırsatlarına sahip olduğunu belirterek bölge ülkelerinin bu konferansa katılımının her şeyden ziyade Irak'ın ekonomisini güçlendireceğini belirtti. Buna rağmen bu oturum Irak'ta erken parlamento seçimlerine yaklaşık 45 gün kala düzenlendi. Irak parlamento seçimleri 10 Ekim gününde düzenlenecek. Görünen o ki El-Kazim'i ve destekçileri dolaylı bir şekilde seçim amaçlarını da bu oturumdan gütmüştür.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Bakü'nün Erivan ile barış anlaşmasından memnuniyeti etrafında. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu eş başkanları Dağlı Karabağ münakaşasının devam ettiğini belirtirken İlham Aliyev hükümet yetkilileri Karabağ münakaşasını bitmiş sayıyorlar. Bu hususta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, son Karabağ Savaşı'na katılan askerlerin ailelerini takdir etme töreninde şöyle bir açıklamada bulundu. Karabağ Savaşı'nın sonlandırılması bizim için tamamen mantıklıydı çünkü savaşın devamı zayiatında artması demekti. Azerbaycan Cumhuriyeti lideri ayrıca hava koşullarının da Azeri güçleri zorluktan çıkarabileceğini belirtti. Bu açıklamalarla ilgili birkaç kilit nokta göze çarpıyor. İlk olarak bu tür açıklamaların Azeri ve Ermeni temas hatlarına sürekli ateşkes ihlallerinin devam ettiği bir sırada gelmesidir. Bu bağlamda her iki tarafta birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Buna ilaveten Amerika, Rusya ve Fransa dahil AGİT Minsk grubu eş başkanları da Karabağ Savaşı'nın hala noktalanmadığını savunuyorlar. Tüm AGİT Minsk grubu üyeleri bu hususta ortak görüşe sahipler. Örneğin Amerika'nın resmi tutumu da Karabağ sorununun hala çözümlenmediği yönünde. Gerçekte Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın devamlı olarak Karabağ sorununun son bulmasından söz etmesine rağmen Amerika Bakü'nün bu yaklaşımını hala kabul etmiş değil. Amerika Karabağ bölgesinin hukuki statüsünün belirlenmesine kadar kendi tutumlarında ısrarlı olmuştur. Daha önce ise Fransa hükümeti bu hususta farklı kanallardan mevzilerini belirtmiştir. Gerçekte Fransa'nın Agit Minsk grubunun üyelerinden biri olarak Karabağ sorununa yönelik tutumu Amerika'yı aratmıyor. Bu ülkenin makamları da defalarca resmi tutumlarının bu sorunun bitmemesi doğrusunda olduğunu göstermiştir. Amerika ve Fransa ayrıca Rusya aracılığı ile iki ülke arasında imzalanan barış anlaşmasının geçersiz olduğunu da ileri sürüyorlar.
Rus makamlar da en üst düzeyde sürekli olarak bu hususta tutumlarını belirtiyorlar. Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin defalarca Karabağ sorununun çok çetrefilli olduğunu ve gelecekte çözülecek bir sorun olduğunu belirtmiştir. Gerçekte geçen Kasım ayında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında arabuluculuk yapmış olan Rusya Cumhurbaşkanı bile bu sorunun hala gündemde olduğunu düşünüyor. Başka bir ifadeyle Agit Minsk grubu eş başkanları Kasım ayı barış anlaşmasına rağmen mevcut durumda Karabağ sorununun devam ettiğine dair ortak görüşleri paylaşıyorlar. Bu hususta Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Cephesi Reformcuları Kanadı Başkanı Ali Keremli, Azerbaycan'ın saat sitesine verdiği demeçte İlham Aliyev'in mükerrer bir şekilde Karabağ sorununun bitmesine dair açıklamalarını abesle iştigal ve kendini aldatma olarak nitelendirip şöyle bir değerlendirmiştir. Bulundu. Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlık Karabağ bölgesinde kontrolü ele geçirmediği gibi Laçin'in kontrolünü de ele geçirememiştir. Bu yüzden Karabağ sorununun çözüldüğünü söylemek mümkün değil. Ermenistan ile karşılıklı tehditler devam ettiği bir sırada sorunun çözülmesinden söz etmek mümkün değildir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tanınmış ve ünlü siyasetçilerinden Ali Keremli şöyle diyor. İlham Aliyev Dağlık Karabağ sorununun bittiğini söyleyerek aslında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Hankendi, Hocalı, Hocavend, Akdere ve Askeran bölgelerinden vazgeçtiği ve bu topraklar üzerinde hiçbir iddiası olmadığı mesajını veriyor. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Dağlık Karabağ Savaşı'nın sona ermesiyle ilgili iyimser açıklamalarına rağmen İlham Aliyev hükümetinin muhalifleri ve eleştirmenleri farklı bir konuma sahip olduğu açıkça gözlemlenmektedir. Görünüşe göre Avrupa Güvenlik İşbirliği Örgütü Minsk grubu liderleri de Dağlık Karabağ sorununun bitmemiş olduğunu düşünüyor. Daha önce imzalanan ve yeni anlaşmaların temelini oluşturması beklenen anlaşmalara göre Azeri uyrukluların evlerine nakledilmesinin ardından Dağlık Karabağ'da kendi kaderini tayin hakkı konusunda referandum yapılacak. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Şehrivar 1400 Hicri Kameri 21 Muharrem 1443 ve Miladi 30 Ağustos 2021 Pazartesi. İran takviminde Hicri Şemsi 8 Şehrivar ve 30 Ağustos günü Terörizm ile mücadele günü olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırmanın nedeni bugün eski Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai ve Başbakan Muhammed Cevat Bahuner'in teröre kurban gitmeleriydi. 36 yıl önce İran İslam Cumhuriyeti'nin halkçı ve yeni kurulmuş düzene muhalif olup batılı güçlerin himayesindeki sözde demokrasi iddiasında bulunan münafıklar İran'ın eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Muhammed Ali Recai ve Muhammed Cevat Bahuner'in bulunduğu Tahran'daki Başbakanlık binasına terör eylemi düzenlediler. Şehit Recai sosyal faaliyetlerine öğretmenlikle başladı ve ders vermenin yanı sıra Şah rejimiyle mücadele sürecine katıldı. Şehit Recai İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Eğitim Bakanı, Meclis Milletvekili, Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı görevlerine üstlendi. Şehit Recai, Cumhurbaşkanı olunca Şah rejimine karşı başlatılan mücadelede parlak bir geçmişi olan düşünür Dr. Bahoner'i Başbakan olarak seçti. Şehit Recai ve Bahoner ihlaslı, mütevazi ve aynı zamanda çalışkandılar. İslami talimlerin tahakkuk bulması yolunda inkılap düşmanlarının hışmına uğradılar. İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde silahlı çatışmalar ve terör girişimlerinde bulunan eli kanlı terör örgütü münafıklar işte böyle bir günde başbakanlık binasının önünde bombalı saldırıda bulunarak Recai ve Bahoner'i kalleşe şehit ettiler. İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri Recai ve Bahoner'in şehadetinden sonra şunları belirtti. Recai ve Bahoner'i değerli kılan şey onların halkçı olmalarıydı. ...79 yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 Şehrivar 1321'de önde gelen alim ve arif Şeyh Hasan Ali Nuhodeki İsfahani vefat etti. Nuhodeki olarak bilinen İsfahani çocukluğundan beri nefis tezkiyesi ve ibadet etmekte ciddi çabalarda bulundu. Matematik, hesap ve felsefe derslerine Molla Ahun Kaşhane ve Cihangirhan Kaşkai'den öğrenen Nuhodeki ardından Necef-i Eşref'e gitti ve orada birçok alimden dersler aldı. Ayetullah Nuhodeki İsfahani, Necef-i Eşref'ten geri döndükten sonra Kutsal Meşir kentinde kaldı ve orada bulunan alimlerden feyizler aldı. O, ders vermenin yanında araştırma ve ibadet yapardı ve fakir insanlara da büyük ilgi gösteriyordu. Ayetullah İsfahani ömrünün büyük bir bölümünde büyük zorluklara katlandı. Ayetullah Nuhodeki önemli bir konuma ve keramete sahipti ki, ömrü boyunca yaptığı değerli faaliyetleri ve çalışmaları oğlu tarafından derlenip toplanan bir kitapta ele alındı ve daha sonra da yayınlandı. ...30 yıl önce bugün 30 Ağustos 1991'de Azerbaycan Cumhuriyeti eski Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını elde etti. Bu toprakta miladi 3. yüzyılın başlarından itibaren İranlı Sasani silsilesince ele geçirildi ve tarihin birçok kesidinde İran topraklarında yer alıyordu. 19. yüzyılın başlarında Rusya'da Tezar İmparatorluğu'nun yayılmacılığı ardından Rusya ile İran arasında savaşlar yaşandı ki İran'ın hezimetiyle sonuçlandı ve neticede Azerbaycan'ın kuzey kesimi Rusya tarafından işgal edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
70 yıllık hastane kapatıldı, 50 sağlıkçı işsiz kaldı.
Karar.
Çin, Amerika'nın COVID-19 raporuna tepki gösterdi.
Yeni Asya.
Sonbaharda vaka sayıları artabilir.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Karaalioğlu 28 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde neden IMF parasını dünyada sadece biz tartışıyoruz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası rezervlerinde artış olacağını duyururken kaynak belirtmeden Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibarıyla 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde bu rakam 115 milyar doların üzerine çıkacak demesi kendisinin gizlediği ama gizlenmesi mümkün olmayan IMF katkısını tartışmaya açtı. Aradaki fark yani rezervi 115 milyar dolara çıkartacak miktar bilindiği gibi IMF'den geldi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Uluslararası Para Fonu 190 ülkeye sermaye payları oranında özel çekme hakkı imkanı tanıdı. Ve böylelikle ülkenin Covid salgınında kötüleşen rezerv tablolarının bir miktar düzelmesine katkı verdi. Bütün paket 650 milyar dolar, bize düşen pay ise 6,3 milyar dolar oldu. Sorun yok. Dünyanın sıkıntıda olduğu bir süreçte özellikle de bazı ekonomiler çok daha büyük sıkıntılar yaşarken IMF'nin yaklaşımı faydalıdır. Türkiye'nin de bu kaynağı kullanması yerindedir ve zaten zaruridir. Yükümlülükler, swaplar ve IMF'den gelen para düştükten sonra net rezervimizin hala eksi 55 milyar dolar seviyesinde olduğu ortamda başka seçenek yoktur. Hazine Bakanlığı da Erdoğan'ın adını anmadığı bu kaynağı utangaç bir açıklamayla duyururken sorun olmadığını anlatmaya çalışıyor. Bakanlık şöyle diyor. Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup bahse konu kuruluşta %0,98 sermaye payına sahiptir. IMF 23 Ağustos 2021 tarihinde Covid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar Amerikan doları tutarında sermaye payları oranında özel çekme hakkı tahsisatı başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Yani hala yerli ve milliyiz. Kimse bizden bu para karşılığında bir söz istemedi. Eskiden olsa burası çok önemli derlerdi. Eski yeni fark etmez. Bize zaten şartlı para yaramaz. Kafamıza göre kullanmayı tercih ederiz. Amerika bile 112,9 milyar, Almanya bile 36 milyar dolar almış. Ayıp değil. Buraya kadar gayet normal. Zaten kurucusu olduğumuz bir fonun ucuz kaynağını almayacağız da ne yapacağız? Sorun şudur. Türkiye birkaç yıldır IMF üzerinden o kadar çok hamaset, o kadar çok biz bize yeteriz edebiyatı yaptı ki şimdi öyle ya da böyle aynı yerden para gelince çelişkiyi sorgulamak kaçınılmaz oluyor. Erdoğan'ın IMF parasından dolayı mutsuz hissetmesi ama mecbur da kalmasının ekonomi bilimiyle alakası yoktur. Sadece slogan siyasetinin kaçınılmaz çelişkisidir. Dünyada hiçbir ülke bunu tartışmazken bizim IMF'nin sermaye payları oranında özel çekme hakkını mevzu etmemiz Erdoğan'ın seçim meydanlarında kullandığı coşkulu dilin eseridir. Oysa herkes biliyor ki Türkiye kendi kendine yeten bir ülke değildir. Şimdi neredeyse tamamen kaybettiği yabancı yatırıma ve şimdi neredeyse dünyada en yüksek faiz ile elde edilebildiği yabancı kaynağa yani borca ihtiyacı olan bir ülkedir.
Cevher İlhan 28 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde Türkiye Avrupa'nın çöplüğü haline getirilmiş başlıklı yazısına yer veriyor. Yoğun gündem arenasında, dünya medyasında ve ajanslarda çıkan ve birçok sitede paylaşılan Türkiye'nin Avrupa'nın bir numaralı çöplüğü haline geldiği haberleri karambole getirildi. Türkiye'nin AK Parti iktidarında Avrupa'nın plastik atıklarını artık kabul etmeye başlamasıyla bu alanda lider ülke haline geldiği belirtilirken, Eurostat'ın verileriyle 2004'ten 2020'ye 16 yıl içinde Avrupa'dan Türkiye'ye resmen gönderilen plastik atık miktarının 196 kat arttığı ortaya çıktı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Buna göre Avrupa'dan 2020'de 656.960 ton plastik çöp ithal edilmiş. 2019'da 11,4 milyon ton ithalatla Türkiye Avrupa çöpünün %37'sini ithalle en çok çöp alan ülke olmuş. Çin, Malezya, Vietnam ve Tayland'ın plastik atık ithalatını kısıtlamasıyla Türkiye'nin Avrupa'nın yeni çöp deposu yapıldığının bildirildiği araştırmada, İngiltere'den Slovenya'ya birçok ülkenin baş edemediği çöpünü Türkiye'ye gönderdiği görülüyor. Ve gemilere yüklenip Türkiye'ye gönderilen yüz binlerce ton atıkla ülkenin denizleri ve toprağı tam gaz kirletiliyor. Greenpeace'in tespitiyle Avrupa'dan Türkiye'ye her gün ortalama 213 kamyon plastik atık geliyor ve bunların bir kısmı geri dönüşme giderken gerisi çöp dağları meydana getiriyor. Haziran ayında BBC'de yayınlanan bir araştırmaya göre Türkiye'ye gönderilen çöplerin önemli bir kısmı tarım arazilerine, ırmaklara, derelere gelişi güzel atılıyor. Konteynerlarla başka başlıklar altında Akdeniz'deki limanlara bırakılan Avrupa çöpünün bölgede gizli çöplükler oluşturduğu biliniyor. Bu vitrinde 13 milyar 200 milyon ton çöpü kabulle birinci olan Türkiye, ikinci sıradaki Hindistan'ın 5 katı çöp ithal etmiş. Bu bakımdan uluslararası çevreci kuruluşların araştırmasıyla Türkiye için çöplük ülke nitelemesi yapılıyor. Fakat şu ki Ticaret Bakanlığı'nın resmi gazetede yayımladığı tebliğle atık ithalatı yasasının yürürlüğe girdiğinin duyulduğu, naylon poşetlerin daha az kullanılması için marketlerde parayla satılması uygulamasıyla çevrecilik propagandasının yapıldığı tek kişilik yönetimde Türkiye'nin Avrupa çöpünü ithali siyasi iktidarın çevre politikası çarpıklığını ele veriyor. Bu arada kendi atığını kaynağından ayrıştırarak değerlendirip geri dönüşümle sanayiye kazandırmada da Türkiye'nin Avrupa'da Romanya ile birlikte son sırada olduğu ifade ediliyor. Özetle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sıfır atık projesi ile plastik kirliliğe karşı mücadele verildiği propagandası yaparken ekolojik kirlilikle çevre tahribatı devam ediyor.
Zeki Ceyhan 28 Ağustos tarihli Milli Gazetesi'nde "Ekonomi canlanıyormuş" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iktidar partisinin milletvekillerine ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili bilgiler vermiş. Yandaş medya bunu duyururken ilk etapta ekonomide canlanma başladı derken haberin devamında ekonomide toparlanmanın başladığını söylüyor. Ekonomide canlanmaya da toparlanma netice itibarıyla hepsi aynı kapıya çıkan sözcükler diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ve de ekonomide oldukça önemli bir sıkıntının yaşandığını itiraf eden sözcükler. Ekonomide oldukça önemli bir sıkıntı yaşanmamış olsaydı yandaş medya şimdi kalkıp ekonomide canlanma ya da toparlanmadan söz eder miydi? Demek ki ekonomi oldukça sıkıntılı bir dönemden geçmiş. Peki muhalefet bu durumu, yani ekonomide oldukça önemli bir sıkıntı yaşandığını dillendirdiğinde iktidar partisi sözcüleri ne diyorlardı? Muhalefete hak vererek ekonomide yaşanan büyük sıkıntıları kabulleniyorlar mıydı? Biz böyle bir şeye tanık olmadık. Ya neye tanık olduk? Ekonomik sıkıntıları dile getiren muhalefetin bozgunculuk yaptığı, yani durduk yerde yalan söyledikleri suçlamalarına tanık olduk. Evet, dün muhalefetin ekonominin iyi gitmediği yolundaki eleştirilerine karşı çıkan, her şeyin yolunda olduğunu iddia edenlerin bugün ekonomide canlanma ya da toparlanmadan söz etmeleri muhalefetin haklılığının teşhirinden başka bir şey değildir. İktidar sözcüleri muhalefetin para yok iddiasına da karşı çıkıp piyasada olması gerekenden fazla para olduğunu iddia ediyorlar. Bugün piyasada olması gerekenden fazla para olduğunu iddia edenler umarız yarın bu sözlerini de tekzip edecek türde açıklamalar yapmazlar. Ekonominin iyi gitmediği yolundaki değerlendirmeleri şom ağızlılık olarak tanımlayanların bugün ekonomide canlanmadan ya da toparlanmadan söz ediyor olmaları muhalefetin yaptığı eleştirilerde ne kadar haklı olduklarını göstermiyor mu? Bir taraftan tasarruftan söz edilirken diğer yandan kaynakların alabildiğine israf ediliyor olması ekonomideki önemli bir aksaklığı göz önüne seriyor. Ekonomi oldukça sıkıntılı günlerden geçiyor ama iktidar partisi sözcülerinin dillerinden şahlanma ya da çağ atlama gibi abartılı sözcükler düşmüyor. Şahlanan bir ekonomiye toparlanıyor denilmesi yakışır mı? Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Terörle Mücadele Günü.
Değerli dinleyiciler, İran'da eski Cumhurbaşkanı Recai ve Başbakan Bahiner'in şehit edildiği gün terörle mücadele günü olarak adlandırılmıştır.
Bu bağlamda terörü, köklerini ve sultacı güçlerin neden terörü bir malzeme olarak kullandıklarını iki bölümlük bir programda gözden geçirdik. Şimdi sohbetimizin ikinci ve son bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Soğuk Savaş'tan sonra uluslararası toplumda yaşanan gelişmeler birçok ülkeyi savaşı kazanan büyük güçlerin müdahalelerine maruz bıraktı ve uluslararası camia yeni sorunlarda karşı karşıya getirdi. Üstelik o sıralarda Birleşmiş Milletler'in de terör uygulamalarını tanımlama yönündeki çabaları yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlamıştı. Bu süreç Batı Asya bölgesinde de Filistin topraklarının Siyonistlerce işgal edilmesi gibi bazı bölünme oranları ile beraber daha da şiddetlendi.
O günlerde binlerce Filistinliyi avare etmek üzere Siyonistlerce estirilen terör ve dehşet tüm dünyaya sömürü ve işgal gibi şom hedeflerin doğrultusunda terörün yeni şeklini gözler önüne serdi. Siyonist terör çeteleri Filistin halkı arasında dehşet yaratmak istiyordu. Bu doğrultuda korkunç katliamlar gerçekleştirdiler. Bu katliamların en ağırı ise Deir Yasin katliamı adı ile ün yaptı.
Siyonist rejimi İsrail şom varlığını ilan ettikten sonra terör, işgalci Siyonistlerce daha açık bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bundan sonra Siyonistler silahlı baskın, toplu katliam ve benzeri türlü terör saldırılarını düzenlemeye başladı. Bu cinayetler Birleşmiş Milletler'in terörü kınayan kararnameleri terörü tanımlayan konvansiyonları ve diğer girişimleri katil rejim İsrail'in cinayetlerini durdurmaya yetmediği halde aynı hızla devam ediyordu.
Bu bağlamda atılan tek kayda değer adım ise 1990'lı yılların ortalarında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda onaylanan bir kararname oldu. Kararnamede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenlik tehdidi altına girdiği durumlarda müdahale etmesi vurgulanıyordu. Buna karşın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1999 yılına kadar terörü çok özel durumlarda kınamaya devam etti. Bu yılda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ilk kez terörle ilgili tavsiye içerikli bir kararname çıkardı. Ancak 11 Eylül 2001 olayları Amerikalılara terörle mücadele iddiası ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden önleyici saldırı yapmak üzere gerekli izni almasına zemin hazırladı. Amerika bu izinle ilk adımda Afganistan topraklarına saldırdı ve bu ülkeyi resmen işgal etti.
Ancak kısa bir süre sonra Amerika ve Batı'nın terör örgütlerine karşı çifte standart politikaları, El-Kaide ve IŞİD gibi tekfirci terör örgütlerinin türemesiyle gün yüzüne çıktı ve Batı'nın terörle mücadele etme niyetinde olmadığını da gösterdi. Maalesef Batı'nın teröre karşı çifte standart tutumu, dünyada cinayetlere ve katliamlara zemin hazırlayarak terörü tüm milletlerin başına bela olarak indirdi. Dünyada...